Ayrım 5.
Ayrıca 6 nokta, her eylemini ve etkinliğini video, fotoğraf, ses kaydı ve CD olarak belgelemeli ve bunları sağlıklı bir arşiv sistemi içerisinde korumalıdır. C. Eylem ve etkinliklerin bir eğitim aracı olabilmesi, gerek hazırlıkları sırasında gerekse sonuçlandıktan sonra değerlendirme aşamasında eyleme katılan kitle ile paylaşılmasına bağlıdır. Bu yüzden her eylem öncesinde uygun biçimler yaratılarak en geniş kitlenin görüşleri alınmalı, eylem ve etkinliklerden sonra yine uygun biçimler çerçevesinde ortak değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu biçimler genel kurul, genel üye toplantıları, söyleşiler olabileceği gibi dergimizin sayfaları da olabilir. Bütün aşamalarıyla kitlemiz tarafından yaşanmış ve paylaşılmış bir eylem bir dizi kitaptan çok daha eğitici olabilir. 3. İtici güç ya da önce olma misyonu. Öncülük bir iddia değildir. Her şeyden önce bir eylemdir. Örnek olma davranışı ya da eylem ile katlanılmayan öncülük, boş ve kof bir gevezelikten öteye geçemez. 6 nokta, öncülüğün gevezeliğini değil, eylemini yapmalıdır. 6 nokta, kuruluşundan bu yana, hem örgütlü kör hareketinin hem de örgütlü özürlü hareketinin öncüsü ola gelmiştir, iddiasıyla değil, eylem ve etkinlikleriyle. Büyük bir gururla ifade edebiliriz ki, tüm kör örgütlerinde körlerin söz ve karar sahibi olması, hakların mücadele edilerek elde edilebileceği perspektifinin yaygınlaşması, istismarcı ve himayeci örgütlenmelerin giderek daha çok güç yitirmesi, hükümetlerin, parlamentonun ve kamuoyunun 1991'den itibaren süre gelen eylem ve etkinlikler sayesinde özürlü hakları konusunda duyarlı hale getirilmesi, diğer özürlü örgütlerinin de kıyısından köşesinden hak arama mücadelesine katılmaya başlaması, özetle bu gelişmelerin tamamı 6 noktanın öncülük misyonunun parlak bir zaferidir. Bugün körlerin demokratik merkezi örgütü konumuna yükselmiş ulusal ve mücadeleci bir federasyonumuz varsa, bunun 6 noktanın öncü rolü sayesinde elde edilebildiğini söylemekte hiçbir tereddüt yoktur. 2000'li yıllarda 6 noktanın bu misyonu Körler Federasyonu içerisinde de sürdürülmelidir. 6 nokta, bütün maddi ve manevi birikimini seferber ederek Körler Federasyonu'na katkıda bulunmalı, ona her defasında daha ileri hedefler göstermeli, eylem ve etkinliklerine var gücüyle katılmalıdır. Körler Federasyonu'nun tökezlediği ya da mücadeleyi geriye çektiği durumlarda kuşku yok ki 6 nokta kendi bağımsız eylemini organize etmelidir. Çünkü Körler Federasyonu'nun körlük alanındaki mücadele yeteneğini yitirdiği koşullarda bu alandaki öncülük misyonu kaçınılmaz olarak 6 noktanın omuzlarına binecektir. Bu misyona 6 nokta 1991'den 1993'e dek Demokratik Kör Dernekleri Birliği'nin kuruluşuna ve eylemlerine omuz vererek, 1994'ten 1996 başına dek Özürlüler Platformu'nu kurup yöneterek yerine getirmiştir. Bundan böyle de Körler Federasyonu içerisinde diğer dost örgütlerle dayanışma halinde onu yönlendirip yöneterek yerine getirecektir. Elbette ki onun özürlü hakları önünde ayak bağı olmaya başlaması halinde kendi bağımsız eylem çizgisini yaşama geçirmesi sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir görevdir. Öncü olmak, örnek olmak demektir çoğu zaman. Öncü olunarak örnek, örnek olunarak öncü olunabilir. 6 nokta bunu en çarpıcı biçimiyle 1998 tarihinin 22 Kasım'ında yapılan Körler Federasyonu Genel Kurulu'nda göstermiştir. Tüm örgütlerin güçleri nispetinde yönetimde yer almasını ve kendi gücünü azami %49 olarak sınırlamasını savunarak bu yöndeki federasyon tüzük değişikliklerini kendi muhalefetinin 6 noktayı satıyorsunuz yaygaralarına kulaklarını tıkayarak genel kuruldan geçirmiş tüm diğer derneklere örnek olmuştur. Böylece hegemonya peşinde koşmadığını, demokratik örgütlü kör hareketini mücadeleci bir temelde tüm derneklerle birlikte yönetmeyi arzu ettiğini, görüşlerini zorla değil, ikna yoluyla benimsetmek istediğini dosta düşmana kanıtlamıştır. Yarattığı bu örnek sayesindedir ki, 6 nokta bugün Körler Federasyonu'nu oluşturan derneklerin %80 ile dosttur. Diğerleriyle ise uygar ilişkiler içerisindedir. Yine bu örnek sayesindedir ki Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan aynı şekilde davranmasını, başı dik ve alnı açık olarak isteme hakkını elde etmiştir. Bazı arkadaşlarımız federasyonun çağrılarına, 6 noktanın büyük kalabalıklarla katılmasına, diğer örgütler az katılıyor gerekçesiyle karşı çıkmaktadırlar. Bu arkadaşlar, 6 noktanın öncü rolünün kitlesel katılım ve etkinlikleriyle de ifade edilmesi gerektiğini ve böyle davranırsa demokratik kör hareketinin öncüsü konumunda kalabileceğini anlamıyorlar. 6 nokta, örgüt bencilliğinin ve dar görüşlülüğünün şiddetle karşısındadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de örnek ve öncü davranışlarıyla gerek kendi içindeki, gerekse dışındaki bu çeşit eğilimlere karşı mücadele edecek, ne ad altında olursa olsun körlerin ve giderek tüm özürlülerin demokratik ve mücadeleci birliğini yaratacaktır. 4. Hizmet örgütü olarak 6 nokta. 6 nokta kendisini sadece düşüncede ve mücadelede öncü olarak değil, aynı zamanda hizmette de öncü bir örgüt olarak ortaya koymuştur. O ilk körler okulunu açan, ilk özel eğitim bölümünü kuran, ilk korunmalı iş yeri denemesini yaşama geçiren, ilk körler vakfına ön ayak olan, ilk kampanyayı düzenleyen, ilk rehabilitasyon merkezini oluşturan, ilk sesli gazeteyi çıkaran ve ilk eğitim ve kültür merkezini hizmete sunan örgüt unvanını taşımaktadır. Burada iki önemli noktanın altını çizmemiz gerekmektedir. Birincisi, anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sosyal devlettir. Bu nedenle onun gereklerini yerine getirmesini, eğitim, kültür ve rehabilitasyon merkezleri açmasını ve başka hizmetler sunmasını ondan beklememiz ve bu doğrultuda basınç yapmamız en doğal hakkımızdır. Ancak devlet bunu yapmadığı sürece elimiz kolumuz bağlı oturmamız, körleri bu hizmetlerden yoksun kalmaya mahkum etmemiz anlamına gelmektedir ki bu pek akıllıca bir yol sayılamaz. 6. nokta, tüm hizmet alanlarında örnekler yaratmaya devam etmelidir. Bu arada devlete sosyal devlet olduğunu sık sık anımsatmak ve çeşitli biçimlerde baskı yapmak zaten asli görevimizdir. Altını çizmek istediğimiz ikinci husus şudur. 6. nokta büyük özveri ve emekle ortaya çıkarttığı hizmet kuruluşlarını bugüne dek hep lyonslara veya devlet kuruluşlarına teslim etmiştir. Bu son derece yanlış bir tutumdur. Bu çeşit hizmet kuruluşlarında 6. noktanın yönlendiriciliği ve denetimi zorunludur. Bu ödün verilmemesi gereken bir ilke olmalıdır. Ancak o zaman bu kuruluşlar canlı, işlevsel, yaratıcı, bürokrasinin çürümüşlüğünden yakayı kurtarmış hizmet birimleri olabilirler. Bu hususların ışığında önümüzdeki 8-10 yıllık uzun vadeli periyot içerisinde 6 noktanın aşağıdaki hizmet alanlarını projelendirmesini ve bu projeleri gerçekleştirmesini öngörüyoruz. 1. Ulusal ve kapsamlı bir körler matbaası ve kütüphanesinin kurulması. 2. Körlerin temel araç gereçlerini üreten ve pazarlayan bir merkezin açılması. 3. Müzik, yabancı dil, masörlük, bilgisayar programcılığı ve çeşitli montaj işlerinde eğitim veren bir mesleki rehabilitasyon merkezinin hizmeti açılması. 4. Körlükle ilgili her türlü projenin ve standardın geliştirileceği bir körler enstitüsünün kurulması. 5. Göz sağlığı merkezi, yerleşik ve gezici göz hastanesi ve göz akademisi gibi göz sağlığını koruyucu ve körlüğü önleyici kuruluşların meydana getirilmesi. Büyük projeler en başta büyük heyecan ve atılım ruhuyla, sonra ise büyük gelir kaynaklarıyla gerçekleştirilebilirler. Biz 6 noktayı bu büyük hayallere, projelere, heyecana ve atılım ruhuna aday olmaya ve kendi tarihinin en büyük devrimini gerçekleştirmeye çağırıyoruz. Hazırlayanlar Suhal Sağlam, Turhan İçli, Mustafa Kemal Dok, Ak Hatça Önder, Eyüp Doğan, Hasan Tatar ve Fermani Kurtel. 2000'li yılların 6 noktası için gelir sağlayıcı etkinlikler. Daha önceki raporumuzda 2000'li yılların 6 noktasını tüm illerde ve büyük ilçelerde örgütlü 20 bin üyeli, sistemli ve sürekli eğitim faaliyeti ve önder kadrolar yetiştirmek için bir okulu bulunan, ulusal ve kapsamlı bir matbaa ve kütüphaneye, bir körler enstitüsüne, bir mesleki rehabilitasyon merkezine, bir üretim ve satış merkezine, göz sağlığını koruyucu sağlık kuruluşlarına sahip bir örgüt olarak tarif ettik. Hiç kuşku yok ki bu çapta bir örgütün yaratılması, büyük bir heyecan ve atılım ruhunun yanı sıra büyük gelir sağlayıcı projelerin yaşama geçirilmesiyle olanaklıdır. Bu raporda merkez ve şubeleriyle ve diğer yan kuruluşlarıyla bir bütün olarak tüm 6 nokta topluluğunu kucaklayan ve hesaba katan gelir kaynaklarının neler olabileceğini tartışacağız. Ama raporumuza başlamadan ilkesel değer taşıyan bazı noktalara dikkat çekmemiz gerekmektedir. 1. Örgüt merkeziyle, şubeleriyle ve diğer yan kuruluşlarıyla ağ gibi tüm yurda yayılmış bir bütün olmalıdır. Güçlü ve sağlam bir merkez olmadan şubeler sınırlı bir coğrafyaya sıkışmış, maddi ve manevi varlık olarak daralıp küçülmüş ve etkisizleşmiş birer derebeylik haline gelirler. Şubelerden güç ve destek alamayan bir merkez, her geçen gün eriyen ve ışığı azalan bir muma döner. Varlığını ancak bulunduğu kentte hissettirebilen yerel bir örgüt haline alır. Oysa merkeziyle, şubeleriyle organik bir bütün olabilen örgüt, ülke çapındaki eş güdümlü hareketiyle tuttuğunu koparan, vurduğu yerden ses çıkaran ulusal bir güç olur. Güçlü şubeler, güçlü merkez, güçlü merkez, güçlü şubeler demektir. Bugüne dek 6 noktada bu denklemin topuzu merkezden yana kaçmıştır. Genellikle kuruluş aşamasında merkezden sınırlı destek alan şubeler, daha sonraki süreçte esas olarak kendi göbeklerini kendileri kesmişler, tamamen kendi yetenekleri sayesinde bugünkü konumlarına ulaşmışlardır. Bunda yeniden kuruluş yıllarının ve son 6 yıl içerisinde inşa edilen ve üniteleri tamamlanan eğitim ve kültür merkezinin hizmete açılmasının gerektirdiği zorunlulukların payı olduğu kadar, iş başına gelen yönetimlerin hatalarının payı da vardır. Çoğu zaman merkezle şubeler arasında iletişim ve etkileşim eksikliği kendini hissettirmiştir. Son yıllarda olduğu gibi, iletişim ve etkileşim bir ölçüye dek sağlanmış olsa bile, merkezi planlarda şubeler pek hesaba katılmamış, şubelerin tamamını kucaklayan perspektifler öne çıkmamıştır. Zararın neresinden dönülse kazançtır. Bu genel kuruldan itibaren merkez şubeler ilişkisindeki geleneksel tutumu terk ediyor ve 3. uzun vadeli plan dönemini merkez şubeler bütünlüğünü gözeten bir eksen üzerine oturtuyoruz. 2. Merkez şubeler bütünlüğünden sadece iletişim ağının ve etkileşimin güçlendirilmesi değil, aynı zamanda projelerin ve gelir kaynaklarının da yaygınlaştırılması ve paylaşılması anlaşılmalıdır. Bu bağlamda çeşitli hizmet ve kalıcı gelir projeleri, şubelerimizin bilgi, deneyim ve kadro birikimi, gereksinimler, yerel koşullar ve olanaklar dikkate alınarak ülke sathına yayılmalı, merkez şube işbirliği ve eşgüdümüyle yaşama geçirilmelidir. 3. Yine bu perspektif temelinde özveri, emek ve sorumluluk merkez ve şubeler arasında adil bir biçimde paylaşılmalıdır. Merkez ya da şube bencilliğine ve dar görüşlülüğüne düşülmemeli, tek bir ailenin aynı derecede saygıya ve sevgiye değer üyeleri olduğumuz bilinciyle gereksinim sahibi olanın yardımına hiçbir ön koşul ileri sürülmeden koşulmalı, fakat gereksinimlerin tespiti, yardımın biçim ve sınırları, dernek meclisince sonuna kadar özgür ve iknaya dayanan kolektif karar alma süreçlerinde belirlenmelidir. 4. Hizmet ve kalıcı gelir projelerinin ülke çapında yaygınlaştırılması planlanırken, çeşitli şubelerin gereksinimlerini, güçlerini ve olanaklarını birleştiren bölge merkezleri oluşturulabilir. Bölge merkezlerinin tespiti yine tamamen akılcıl ölçülere ve ikna yöntemine göre dernek meclislerince yapılabilir. Bu yol gösterici düşüncelerin ışığında altı noktanın bugünkü mali portresine bakabiliriz. Komisyonumuz bu portreyi ortaya çıkarabilmek için şubelerimizden bazı soruların yanıtlarını istedi. Bugünkü koşullarda aylık gelir ve giderlerinin ne olduğunu ve etkili bir şube olabilmek için gereken aylık harcamanın ne olabileceğini sordu. Bu soruların yanıtlarına göre ortaya çıkan tablo şudur. Şubelerimiz üye sayılarına, bulundukları kentin büyüklüğüne, maddi birikimlerine uygun olarak ayda 30 milyon Türk lirasıyla 750 milyon Türk lirası arasında harcama yapmaktadırlar. Tüm şubeler göz önünde bulundurulduğunda ortalama aylık gider 200 milyon Türk lirası dolayında olmaktadır. Şubelerimiz toplam olarak her ay 5 milyar Türk lirası gider yapmaktadırlar. Eğitim ve kültür merkeziyle birlikte genel merkezimizin aylık gideri ise 10 milyar Türk lirası dolayındadır. Bu duruma göre merkez ve şubelerin aylık ortalama gideri 15 milyara, yıllık ortalama gideri ise 180 milyara ulaşmaktadır. Demek ki bu örgüt, kayıtlı üyesi başına aylık 4 milyon Türk liraya yakın harcama yapmaktadır. Kuşku yok ki bizim gibi Türkiye çapında örgütlenmeyi ve etkili olmayı amaçlayan bir örgüt için bu harcamalar son derece yetersizdir. Olması gereken miktar bunun çok üstündedir. Her şubenin rahatlıkla yetebilecek kiralık bir dairesinin, en az bir personelinin, telefon, faks ve bilgisayar gibi iletişim araçlarının bulunduğu, yılda en az 5 kez yerel ya da merkezi eylem ve etkinliklere katıldığı, yani etkili bir şube olması için gereken harcamaları yaptığı varsayıldığında, her birinin ayda 800 milyon Türk lirası gider yapması gerektiği hesaplanmıştır. Tüm şubelerimiz bu standardı tutturduğunda, şubeler için ayda toplam 20 milyar Türk liraya ihtiyaç olacaktır. Tüm birimleriyle birlikte genel merkezin olması gereken harcamasının da bugün için 12 milyar Türk lirası olması gerektiği düşünülürse, yılda örgütümüzün 400 milyar Türk liraya yakın bir gelire ihtiyacı olacağı hesaplanabilir. Bu, şubelerimizin etkin birer örgüt haline yükselmeleri için gelir kaynaklarını 4 misline çıkarmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Bir önceki raporda öngörülen 2000'li yılların altı noktasının önüne koyması gereken projeleri gerçekleştirmek için gereken kaynaklar da düşünülmelidir. Bu durumda altı noktanın yıllık 800 milyar Türk lirasıyla 1 trilyon Türk lirası arasında gelir düzeyine ulaşması planlanmalıdır. Eğer bu kaynak sürekli olarak sağlanabilirse 6.2000'li yılların altı noktası raporunun tarif ettiği bir örgüt konumuna yükselebilir. Peki bu olanaklı mı? Altı noktanın bu yılın rayicine göre yıllık 1 trilyona yakın bir gelir kaynağına kavuşması olanaklı mı? Biz bu soruya olumlu yanıt veriyoruz. Evet. Altı noktanın 50 yıldan beri süre gelen atılım ruhunu, coşkusunu, cesaretini, örgütsel birliğini ve birikimlerini ortaya koyması halinde üstesinden gelemeyeceği sorun yoktur. Altı noktanın misyonunu tamamladığını, çözülmeye ve çürümeye başladığını söyleyenler çok kısa bir sürede acı bir biçimde yanıldıklarını göreceklerdir. Peki nasıl? Merkezin ve şubelerin olanaklarını, özverisini, emeğini ve sorumluluk duygusunu tüm örgütümüzü gözeten bir perspektif içerisinde birleştirip harekete geçiren gelir sağlayıcı büyük projelerle. Bugüne dek gerek merkezde gerekse şubelerimizde uygulaya geldiğimiz gelir kaynakları şunlardır. Eşya piyangosu, kartpostallar, tartı cihazları, öykü kitapları, çay, yemek, konser gibi organizasyonlar. Merkezde restoran, konferans salonu gibi mekanların kiraları, baston, saat satışları ve bunun gibi. Bu gelir kaynaklarını Antalya şubemiz hurda kağıt kampanyasını, Kırıkkale ve Bursa şubelerimiz büfe işletmeciliğini, Kayseri ve İstanbul şubelerimiz eşantiyon, kalem, çakmak ve bunun gibi satışlarını, bazı şubelerimiz ise çorap üretimi ve pazarlamasını eklemişlerdir. Önümüzdeki dönemde bütün bu klasik gelir sağlama yöntemleri belirli bir ölçüye dek devam edecektir. Ancak bütün bunlar amaçlarımızı gerçekleştirmeye yetemez. O nedenle yatırıma dönük kalıcı gelir kaynaklarını devreye sokmamız ve bunları yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Bunlar neler olabilir? Kısaca inceleyelim. Ama öncelikle şunu belirtmeliyiz. Biz örgütçüyüz. Özürlü hakları mücadelecisiyiz. Tüccar değiliz. O nedenle olağan piyasa koşullarına göre ve rekabete dayanan gelir kaynaklarına yönelmemiz bizleri yanıltabilir. Radyo ve takvim uygulaması bunun çarpıcı örneklerini oluşturmaktadır. Bu alanlarda rekabet koşulları tahmin ettiğimizden çok daha acımasızdır ve bu koşullara uyamadığımız zaman başarısız olacağımız ortadadır. Bu yüzden bizim adeta pazar garantisi olan, bir bakıma dernekler açısından tekel haline gelmiş bulunan alanlara yönelmemiz gerekmektedir. Bu alanları aşağıdaki gibi öngörüyoruz. 1. Bilindiği gibi bugün ülkemizde sağlık hizmetleri esas itibariyle iki türlü sunulmaktadır. Birincisi, devlet ya da SSK elindeki sağlık kuruluşlarıdır. Buralardaki tedavi giderlerini doğrudan doğruya Maliye Bakanlığı ya da SSK kurumu ödemektedir. Bu gibi sağlık kuruluşları ihtiyaç sahiplerine yeterli olmadığı gibi beklenen kaliteli hizmeti de sunamamaktadır. Çalışanlar ya da emekliler bu kuruluşlardan hizmet alma sürecinde bir hayli sıkıntı çekmekte ve perişan olmaktadırlar. İkinci seçenek ise özel sektördür. Özel sektöre bağlı sağlık kuruluşları güler yüzü ve kaliteli görünmekte fakat son derece pahalı hizmet vermektedirler. Bu yüzden daha çok varlıklı kesimlere hitap etmektedirler. Uzun zamandan beri sağlık alanında bir üçüncü yol da bulunmaktadır. Bu, kamu yararına çalışan derneklerin veya vergiden muaf vakıfların sunduğu sağlık hizmetleridir. Emekli sandığı ve SSK, yasalarla bu çeşit sağlık kuruluşlarına giden hastaların ücretlerini ödemek zorundadır. Bu sağlık kuruluşlarında hizmetin güler yüzü ve kaliteli olması halinde, emekliler için bu kuruluşlar lehine bir tekel yaratılmış olacaktır. Bu yüzden çok sayıda emekli yurttaş bu gibi sağlık kuruluşlarından kolay ve kaliteli hizmet almayı tercih etmekte, dolayısıyla bu kuruluşlar rekabet koşullarından uzak önemli kazançlar elde etmektedirler. Bu yılın 1 Temmuz tarihine kadar bu çeşit kuruluşlara özel sektörün %49 oranında ortak olması mümkündü. Ancak bu olanağın istismar edilmesi karşısında emekli sandığı mülkiyetinin %100'ü dernek ya da vakıflara ait olmayan sağlık kuruluşlarıyla sözleşme yapmamaya başladı. Bu yeni duruma uyabilen dernek ya da vakıf sayısı çok az olmuş, alanda önemli bir boşluk doğmuştur. 6. Nokta sağlık yatırımlarıyla bu alana talip olabilir. 2. Özel eğitime ihtiyacı bulunan çocuklar, özel eğitim okullarının yanı sıra özel sektöre ait özel eğitim merkezlerinden destek hizmetleri alabilmektedirler. Emekli sandığı ve SSK, bu çocukların ailelerine destek hizmetleri almaları halinde ayda 110 milyona varan ödemeler yapmaktadır. Bunun bir örneği Eskişehir Görme Engelliler Dayanışma Derneği tarafından kurulan bir özel eğitim merkezidir. Bu da adeta pazar garantili bir alandır. 6. Nokta bu çeşit yatırımları da düşünebilir. 3. Hassas tartı cihazları yardım kuruluşlarına bırakılmış bir faaliyet alanı gibi gözükmektedir. Bu konuda aracı olan firmaların büyük kazançlar sağladığı tarafımızdan bilinmektedir. Oysa bize verilen paylar son derece komiktir. Bu nedenle bu gibi cihazların tarafımızdan ürettirilip işletilmesi derneğimize önemli kazançlar sağlayabilir. Bu yöndeki çalışmalar sürdürülmektedir. 4. Ahmet San gibi büyük organizasyon firmalarıyla anlaşarak her yıl şubelerimizin bulunduğu kentlerde ünlü bir sanatçı ile ortaklaşa seri konserler yapılması da hem önemli kazançlar sağlayabilir hem de derneğimizin kamuoyuna tanıtımına katkıda bulunabilir. Bu gelir sağlayıcı yatırım ve organizasyonlar dışında merkezimizin ve şubelerimizin yaratıcı çabalarıyla bulabileceği başka kaynaklar da değerlendirilebilir. Ancak bunun için uzman ve profesyonel kişilerin değerlendirilmesi zorunludur. Aksi halde asıl amacı özürlü hakları doğrultusunda mücadele vermek olan derneğimizin genel merkez ve şubeleri ekonomik faaliyetleri içerisinde boğulabilir, derneğimiz asıl işlevini yitirip bir şirket haline dönüşebilir. Sonuç olarak tüm şubeleri 2000'li yılların büyük ve güçlü altı noktası için aşama aşama ülke çapında bilgi, cesaret ve kararlılıkla ortaklaşa bir sorumluluk anlayışı içerisinde merkez şubeler işbirliğine dayanan büyük gelir sağlayıcı projeleri yaşama geçirmeye çağırıyoruz. Hazırlayanlar Suha Sağlam, Turhan İçli, Yıldırım Alkaya, Osman Deveci, Muharrem Kalıpçı. Raporun sonu. 28 Ekim 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25